Ayrım 4.
Anlaşıldığına göre okuldan ayrılma zamanı gelmişti. Buraya girerken duyduğum o tatlı heyecan ve sevinç daha derin olarak sarmıştı beni. Fakat tam ayrılabilmemiz için bir sınavdan geçmemiz gerekti. Bu da öyle kolay değildi. Yıllardan beri öğrendiğimiz bütün bilgileri bize soracaklardı. Çok geçmeden okul avlusunda toplanmış okul üyelerinden ve tanımadığımız fakat bilgin olduğunu tahmin ettiğimiz kimselerden oluşan bir kurul önüne çıkardılar bizi. Çıkmadan önce baş öğretmen gelerek, "Yeterli derecede güçlüsünüz. Sınav diye heyecanlanmayın, üzülmeyin, aksırıp öksürüp durmayın, etrafınıza bakmayın, sakın ha sınav için fena sözler söyleyip küfürler savurmayın" diye önce öğüt, sonra da yazı sanatını öğrenebilmek şansına ve mutluluğuna kavuştunuz. Her zaman yanınızda bir koruyucu meleğiniz olacak. Saraylardan aranacaksınız şeklinde moral verdi bize. Daha sonra kurulun önüne çıktık. Sorulacak sorular büyük bir tablet üzerine yazılmıştı. Sonradan öğrendim ki aynı soruların kopyaları diğer şehirlerdeki okullara da gönderilmiş ve yıllardan beri çocuklara aşağı yukarı aynı sorular soruluyormuş. Bugün de öyle. Bana ilk sorulan soru, yazı sanatının ilk işareti nedir oldu. Ben de başı üçgen şeklinde bir çizgi olduğunu, tam 6 tür okunuşu bulunduğunu, aynı zamanda 60 sayısını gösterdiğini anlattım. Bu bana çok kolay gelmişti. Ondan sonra aklımda kaldığına göre Sümerce kelimelerin anlamını, Akatça karşılıklarını, mektup yazarken kullanılacak Sümerce veya Akatça terimleri, Sümerce fiillerden, zamirlerden bazılarını, kuyumcuların, sığır çobanlarının, gemicilerin, mühür yapıcıların değişik dillerini, çeşitli şarkıları ve müzik aletlerini, matematik ve geometriden bazı işlem ve problemleri, Sümer güzel yazılarından bazı konuları sordular. Hepsini çok doğru olarak yanıtladığımı biliyordum. Son olarak bir mektup yazdırarak üzerine zarfını da yaptırdılar. Fakat arkadaşlardan biri birkaç soruyu bilemedi. Kendisini haklı çıkarmak için onların öğretilmediğini söylemez mi? Bir öğretmen birdenbire çok kızdı ve "Kendin için araştırıp öğrenmeden buraya geldin? Koskoca delikanlı olmuşsun. Geriye dönemezsin. Yaşlı bir öküz gibisin. Yeniden öğretilemezsin. Bozulmuş tahıl gibi zamanını kaçırmışsın. Bu durumda bir bilge kişiyle konuşamazsın" diye çıkışmaz mı? Hiç unutmuyorum. Çocuğun yüzü kıpkırmızı oldu ve öğretmenin üzerine isyanla atılacakmış gibi bir ifadeye büründü. Tam o sırada öğretmenin biri araya girdi ve daha yumuşak bir sesle başka sorular sorup doğru yanıtları alınca durum değişti ve hepimiz rahatladık. Sonunda bizleri tekrar topladılar oraya. Baş öğretmen kalkıp okulun bütün istediklerini başarıyla yerine getirdiniz. Yazı ve öğrenimin koruyucusu ve kraliçesi olan saygın tanrıçamız Nidaba'yı kıvandırdınız. Bundan sonra sizin bilginizin koruyucusu o olacak dedi ve arkasından size saldıranlardan yüce ay tanrımız korusun sizi. Tanrılarımızın gözdesi onların katında beğenilen kişi olasınız. Adınız en iyi yerlerde söylensin. Destanlara geçsin. Sevgili tanrıçamız Ningal tarafından beğenilmiş, yüce endilimizin tarafından kutsanmış olasınız diye bir dua yaparak törene son verdi. O anda mutluluktan uçarken birden bir hüzün sardı beni. Yalnız öğrenmekten başka bir düşüncesi olmayan, zevk, neşe dolu çocukluk ve delikanlılık günlerim sona ermişti artık. Birçok sorumluluğu üzerine almaya hazır bir adam olmuştum. İşte o günden sonra yaşamın insanlara getirdiği acı tatlı olaylar içinde bugüne kadar kavruldum durdum. Onlar sıkıntılı günlerimin bana neşe veren, beni yaşama bağlayan tatlı anıları oldu. Ludingira'nın yaşam öyküsü, tablet 6. Öğretmenlik yıllarım. Okula öğretmen olarak ilk gittiğim gün, yıllar önce öğrenciliğe başladığım günkü heyecan vardı içimde. Çocukları öğretmeyi çok seviyorum. Öyle olduğu halde başarılı olup olmayacağım korkusu muydu beni heyecanlandıran? Yoksa sevdiğim, istediğim bir mesleğe girmenin mutluluğu muydu? Galiba her ikisi de etkendi bunda. Bu kez babam götürmüyordu beni. Fakat evden çıkarken başarımın ve öğretmen olmamın sevinci ve gururu okunuyordu yüzünde. Yazının ve öğrenimin koruyucusu olan saygın tanrıçamız Nidaba'ya, yüce endilimize, tanrıçamız Mingal'e dualar yaparak beni kapıdan uğurladı. Kolay değildi bir çocuğu okutmak. Yiyeceklerimiz ve giyeceklerimizin dışında bir de okul paramız vardı. Ülkemizde öğretmenlerin geçimi yalnız öğrencilerden sağlanır. O yüzden onlar zengin olamazlar. Ona karşın kendilerini okumaya, öğrenip öğretmeye adamış kimselerdir. Çocuklarını okutabilenler de yazıcılar, denetleyiciler, tapınak yöneticileri, kaptanlar, rahipler, yüksek vergi memurları, valiler, doktorlar gibi hali vakti yerinde zengin kimselerdir. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ailelerinin durumu pek iyi olmayan okumaya meraklı çocuklar da boş zamanlarında tarlada, bahçede çalışarak hem babalarına yardım ediyor hem de okulun masraflarını karşılayabiliyorlar. Ona karşın babası her giderini karşılayıp çalışması için tarlaya, bahçeye göndermediği halde çocuğun okuldan kaçtığı, tembellik yaptığı da oluyor. Hiç unutmuyorum. Böyle haylaz bir çocuğun babası bana gelip çocuğu için "Çocuğuma hiç tarlada, bahçede çalışıp geçimimi sağla" demediğim halde derslerini, okulunu durmadan asıyor. Halbuki akrabalarımız içinde hem çalışıp ailesine yardım eden hem de okulda çok başarılı olanlar var. Benim suçum herhalde çocuğumun her isteğini karşılayıp onu çalıştırmamam mı oldu? Ne dersiniz diye dert yanmıştı. Ben Sümer dilini ve güzel yazmayı öğretecektim. Bununla birlikte araştırma yapmayı, geçen günlerin öykülerini yazmayı, Sümer dilini daha kolay öğretebilmek için yeni yöntemler bulmayı amaçlıyordum. Bu arada okul çağında başladığım şiir yazmayı da sürdürecektim. Eğiteceğim çocuklar okula ilk girenler değildi. Yazıyı oldukça öğrenmiş, bazı temel bilgileri almış olanlardı. Küçücük bir öğrenciyken girdiğim odaya öğretmen olarak girmem ne büyük mutluluktu benim için. Baş öğretmen ve diğer öğretmenlerle daha önce tanıştığımdan yabancılık çekmeyecektim. Biri oldukça ilerlemiş, diğeri daha geri olan çocuklara ayrılmış iki odada ders verecektim. İlk olarak geri olanların odasında buldum kendimi. Çocukların yüzünde korku ile merak arasında benim nasıl bir öğretmen olduğumu araştıran bir ifade sezdim veya ben de vaktiyle aynı duyguları tattığım için bana öyle geldi. Bu havayı bozmak ve onları kendime ısındırabilmek amacıyla "Çocuklar, şimdi size bir bilmece söyleyeceğim. Bakalım kim önce bilecek ne olduğunu" dedim. Birdenbire hepsi dikkat kesildi. Gökte görünen bir saban gibi, üstü bezle kaplı bir bakır kazan gibi, bir taban üzerinde duran kaz gibi, İçine gözler kapalı girilen, içinden çıkıldığında gözler apaçık olan ev. Nedir o ev? Dedim. Çocuklar hep birden "Okul, okul!" diye bağırdılar. Aramızda hemen bir ısınma başlamış görünüyordu. Arkasından kısa bir hayvan fıkrası söyledim. Bir gün aslan yolda giderken bir tuzak çukuruna düşmüş. O sırada bir tilki yukarıdan geçiyormuş. Aslanı o halde görünce alayla "Pabuçlarını getireyim mi?" diye sormuş. Deyince çocuklar gülmeye başladılar. Artık aramızda öğretmen ve öğrenci bağı oluşmuş sayılırdı. Ona rağmen onları konuşturmak amacıyla bildikleri hayvan öykülerini anlattırdım. Son olarak da tanrıçamız Nidaba'yı öven bir şarkı söyleyebilir misiniz diye sorunca aşağıdaki ilahiyi hep bir ağızdan okumaya başladılar. Ey hatunum Nidaba, yazı kamışı ile anlaşan sensin, endilin kalbini kıvandıran sensin, anın evini besleyen sensin, endilin evi, ekurun neşesi, sevinci sensin. Bu çok sevdiğim bir şarkıydı, ben de onlara katıldım. Çocuklarla iyice kaynaşmıştık. O günün geri kalan kısmı onların bilgilerini yoklamakla geçti. Bundan sonra derslerim bir düzene girmişti. Çocuklara, özellikle akatlı çocuklara Sümer gramerini öğretmek zor geliyordu bana. Daha önce belirttiğim gibi Akatça bizim dilden çok ayrıdır. Bizim dilimiz tek, iki veya üç hecelidir. Onlara çeşitli ekler koyarak veya kelimeleri yan yana dizerek anlam veririz. Örneğin, e ev demektir. Ete evden. Eşe eve gibi. Lu adam. Gal büyük. Lugal büyük adam, kral demektir. Bir de yazın için çeşitli lehçelerimiz vardır. Bunların içinde en çok kullanılan prenslere özgü emegir, kadınlara özgü emesal denilen lehçelerdir. Kadınlar konuşurken, yazarken kendi lehçelerini kullanırlar. Biz erkekler de bir kadın veya tanrıçamızın ağzından söylenecek bir şiir veya şarkıyı kadın dilinde yazarız. Hatta hadımlar için de aynıdır. Bu yüzden akatlı çocukların ve yavaş yavaş akatlılaşmaya başlayan Sümerli çocukların bunları öğrenmesi bir hayli güç oluyor. Onlara daha kolay öğretebilmek için kendime göre yeni yöntemler buldum. Eskiden yazılmış gramer kurallarını gösteren listelere daha kolay ve çabuk anlaşılır örnekler ekledim. Başlangıçtan beri öğretimde ezberlemek önde gelir bizde. Ezberlemek insanın düşünme yeteneğini kısıtlıyorsa da kuralları iyice öğrenebilmek için çok yararlı oluyor doğrusu. Öğretmek istediğimiz her konuyu çocuklar önce örnek verilen kitaplardan kendi tabletlerine kopya ederek nasıl yazacaklarını öğrenirler, sonra da bana ya olduğu gibi okur veya anlatırlardı. Şiir dersleri oldukça hareketli geçerdi. Çocuklar onları anlatmakta zorluk çektiklerinden önce ben ahenkli bir şekilde okur, anlamını açıklar, arkasından onlara aynı tarzda okuttururdum. Aralarında bazen benden daha güzel okuyanlar çıkardı. Ayrıca şiire şiirsel bir hava vermek için tekrarların, paralelliklerin, benzetmelerin nasıl kullanılacağını anlatır, kendilerine o yolda şiir yazma denemeleri yaptırırdım. Hiç unutmuyorum, Duda adlı bir çocuk vardı. O kadar güzel şiir yazardı ki, onu bir daha ne gördüm ne de nerede olduğunu duydum. Halbuki onun bir gün ünlü bir şair olacağını düşünürdüm. Şiirlerimizin çoğu tanrılarımızı, tapınaklarımızı, krallarımızı övmek amacıyla yazılmaktadır. Bunlar kutsal günlerde, törenlerde, çeşitli çalgılar eşliğinde ilahi olarak söylenir. Daha önce de belirttiğim gibi biz şair ruhlu bir milletiz. Şiir bizim için şarkıların kalbi, göz alabildiğine uzanan mavi suları ile kafamızdaki sıkıntıları alıp enginlere götüren, hafif hafif esen rüzgarın okşamaları ile bize huzur veren bir deniz kıyısı gibidir. Ayrıca biz şiiri, bilgileri öğreten, onları kuşaktan kuşağa aktaran bir bağ olarak da görürüz. Şiirlerimizin birçoğu daha yazının bilinmediği çağlarda ozanlarımız, saz şairlerimiz tarafından yaratılarak ağızdan ağıza zamanımıza kadar gelmiş ve yazıya geçmiş olanlardır. Şimdi de onlar tapınaklara, saraylara atanmış şairler veya öğretmenler tarafından yazılmaktadır. Çocuklar öyküleri, destanları okumaktan çok hoşlanırlardı. Öykülerimizin çoğu tanrılarımızla ilgilidir. Bize göre tanrılarımız insanlardan üstün, ölümsüzdür. İstediklerini yapabilirler fakat yine de insanlar gibi sever, sevilir, üzülür, acı çeker, yaralanır, hastalanır, kızar, öç alır, hatta kendileri tarafından iyi sayılmayan suçları işlerler. Onlar hakkında yazılan öyküler de kendi duygularımızı yansıttığından okuyanlara çok çekici gelir. Ben çocuklara okul kitaplarında bulunmayan fakat aileleri veya çevrelerinde duydukları öyküleri öğrenip yazmalarını ödev olarak verirdim. Bazen öyle ilginç öyküler getirirlerdi ki, aynı uygulamayı atasözlerimiz için de yaptım. Çok eski yıllarda bilginlerimiz veya öğretmenlerimizden bazıları atasözlerimizi toplamış, konularına göre gruplandırmış ve hepsini bir kitap halinde yazmışlar. Kuşkusuz daha yazıya geçmemiş olanlar vardır diye düşünüyordum. Gerçekten yepyeni atasözleri bulmuşlardı çocuklar. Bazı hayvanlarla ilgili masallar bile getirmişlerdi. Eskilerle bunları yeniden yazdım ve diğer okullara gönderilmek üzere kopyalarını yaptırdım. Çocuklara atasözlerini yazdırıyor, ezberletiyor, uygun yerlerde nasıl kullanılacağını öğretiyordum. Böylece Sümerce'nin öğrenilmesi daha kolay oluyordu. İlk atasözlerimizi Kral Şurupak, tufan kahramanı olan oğlu Ziusudra'ya öğretmiş. O zaman yazı bilinmediğinden ağızdan ağza gelmiş. Yazımız bunları yazabilecek duruma gelince bilginlerimiz toplayarak yazmış. Benim zamanımda bile yazıya geçmemişleri bulabildik. Yeni bulunanlardan bazılarını size de yazayım. Belki içlerinden sizlere kadar ulaşanları vardır. Çok yiyen uyuyamaz. Açık ağıza sinek girer. Kalpte olan düşmanlık getirmez, dildir düşman eden. Bir kez yalan söylersen, doğruyu söylesen de inanılmaz. Yürürken ayağını sıkı bas. Arkadaşlık bir gün sürer, akrabalık sona dektir. İyi giyinen kimsenin önünde herkes eğilir. Köpeksiz köyde tilki bekçidir. Zamanını boşa geçirdin, ne işe yaradı? Madem ki biliyorsun, neden öğretmiyorsun? Okulda zaman zaman kavgalar, tartışmalar da olurdu kuşkusuz. Bazen ileri giderek yumruk yumruğa dövüşenler de vardı. Fakat okulda disiplin çok kuvvetli olduğundan, haklı veya haksız, kavgaya karışanların hepsi disiplinden sorumlu öğretmenden iyi bir dayak yeneceğini bildiği için elden geldiğince buna meydan vermemeye çalışırdı. Bir gün okulu bitirmek üzere olan Girni İşak ve Enkimansi adlarında iki delikanlının tartışması, daha doğrusu ağız kavgasına tanık olmuş, birbirlerine söyledikleri ve onların ağızlarına hiç yakışmayan aşağılayıcı sözlere çok üzülmüş ve utanmıştım. Aklımda yanlış kalmadı ise ilk söze başlayan Enkimansi idi. Arkadaşına ahmak, okul vebası, cahil, yazın berbat, yazı kamışını doğru tutamaz, söyleneni doğru yazamazsın, bir de kalkmış yazıcı olduğunu ileri sürüyorsun deyince arkadaşı, ne demek ben yazıcı değilmişim, asıl sen ne bir mektup ne de bir belge yazabilirsin. Bir mülkü paylaştıramaz, bir tarlayı ölçemez, bir çiviyi elinde tutamaz, yargıçlık yapamazsın, iki kardeşi birbirine düşürürsün. Ne işe yaradığını biri söyleyebilir mi karşılığını verdi. Öteki de, ben senin söylediklerinin hepsini yaparım. Fakat sen yazıcıların en tembeli, en dikkatsizisin. Ölçeceğin yerlerde uzunluğu, genişliği karıştırırsın. Dörtgen, üçgen, daire gibi şekilleri doğru dürüst bilemezsin. Öğrencilerin kalbi değilsin sen. Diğeri atılarak, seni çal çene, ne demek istiyorsun? Öğrencilerin kalbi değilmişim diye. Sensin beceriksiz. Sen bir tablete şekil veremezsin. Hatta kili gereken yumuşaklıkta tutamazsın, bir satırı gereğince güzel yazamazsın, seni akıllı görünen aptal. Şimdi kalkmış, benden daha iyi Sümerce bildiğini öne sürüyorsun. Aman tanrılarım dedim bunları duyunca. İkisi de ne kadar fena sözler söylüyorlardı birbirine. Olacak gibi değildi. Birdenbire öyle kızmıştım ki, o arada baş öğretmen de duymuş onları, çıka geldi ve bana, istediğini yapabilirsin anlamında başını sallayınca hemen aralarına atıldım. Yaptıklarının çok ayıp ve terbiyesizce olduğunu söyleyerek bir güzel payladıktan sonra, sizin bu durumda hak ettiğiniz ceza adam akıllı bir dayak ve ayaklarınıza bakır zincir geçirerek 2 ay dışarı çıkmamak üzere okula kapatmaktı. Fakat koca delikanlı olmuşsunuz. Dayaklık cezalık çağınız çoktan geçmiş. Hiç olmazsa sözlerim size gereken etkiyi yapmıştır diyerek salıverdim onları. Başları eğilmiş, utanmış görünen bir halde ayrıldılar yanımdan. Fakat bu olay bana öyle dokunmuştu ki hemen yazıya geçirdim onu ve böyle bir durum karşısında ne gibi bir ceza hak edildiğini de eklemeyi unutmadım çocuklara ders olsun diye. Okulda tanık olduğum olayları yazmaktan çok hoşlanıyordum. Yok olmaya başlayan Sümerliliğimizle birlikte okullarımızdaki yaşam, öğrettiğimiz bilgiler, öğretme yöntemlerimiz de unutulup gidecek. Bu yazıların kitaplıklarda saklanarak daha sonraki kuşaklara bizden haber ulaştırabileceğini düşünüyorum. Fakat eğer Sümercemiz tamamıyla unutulmazsa. Yalnız beni umutlandıran bir durum var. Yavaş yavaş bizim güzel yazılarımızdan bazılarının Akatça'ya çevirisi yapılmaya başlandığı, hem de satır satır çevriliyor. Bazılarında üstteki satır Sümerce, altındaki satır onun Akatçası oluyor. Ayrıca bizler kelimelerin, deyimlerin Sümerce ve Akatça karşılıklarını gösteren listelerle yazı işaretlerinin listelerini yapıyoruz. Bunlar varlıklarını koruyabilirse, Sümercemiz konuşulmasa bile onların okunabilmesi mümkün olur. Bir de yazdığım kitapların kopyalarının başka şehir kitaplıklarına gönderilmesi bunların daha kalıcı olmasını sağlıyor demektir. Birindeki yok olsa diğerindeki bulunacak. Hiç unutmuyorum, bir gün okulda büyük bir dedikodu alıp yürümüştü. Sözde öğretmen Addakalla öğrencisi Nurdadan'ın yazısını, okumasını beğenmiyor, arkadaşlarının yanında ona boyuna küçültücü sözler söylüyormuş. Buna çok üzülen çocuk, babasına, öğretmenin kendisine haksızlık ettiğini, öğretmene bazı hediyeler verirse belki böyle hareket etmeyeceğini söyleyerek onu evlerine davet etmesi için yalvarmış, yakarmış. Baba kabul etmiş bunu. Öğretmeni evlerine davet etmiş. Onun yanında babası oğlunun durumunun o kadar fena olmadığını göstermek için tabletten okutmuş, yazı yazdırmış. Arkasından da öğretmene biralı ve şaraplı büyük bir ziyafet vermiş, parmağına altın yüzük takmış ve üzerine de güzel bir elbise giydirmiş baba. Bundan sonra öğretmen Addakalla çocuğun her yaptığını beğenmeye, ona iyi davranmaya başlamış. Bu olacak gibi değildi. Biz öğretmenler için büyük bir yüz karasıydı bu olay. Son derece şaşırmış ve üzülmüştük. Eğer doğru ise nasıl bakacaktı çocukların ve öğretmenlerin yüzüne? Bu olay yüzünden biz öğretmenler de lekelenecektik, saygımızı yitirecektik. Hep tanrılarımıza dua etmişimdir bu uydurulmuş bir dedikodu olsun diye. Yazık ki hepsinin doğru olduğu anlaşıldı ve o hemen okuldan uzaklaştırıldı. Bizler de böylece aklanmış olduk. Ben bu olayı da hemen yazmış kitaplığımıza koymuştum. Her konuya ait yazdığım tabletin bir kopyasını okul kitaplığına, bir kopyasını da evimin kitaplığına koyuyordum. Arkadaşlar tarafından beğenilenlerin kopyaları da diğer şehirlerin okullarına gönderiliyordu. 45 yıl sürdü öğretmenliğim. Bu arada baş öğretmen oldum. Pek çok öğrenci yetiştirdim. Bunların bir kısmı saraylara, tapınaklara, hatta özel kişilerin yanına yazıcı olarak girdi. Diğer kısmı da öğretmen, şehrin başkanı, valisi, hekim, müfettiş, yüksek vergi memuru gibi mesleklere yöneldiler. Onların zaman zaman beni ziyaret etmeleri, gereğinde herhangi bir konu üzerinde tartışmak veya fikirlerimden yararlanmak istemeleri beni son derece mutlu ediyor. Öğretmenlikten ayrıldığım zaman yaşamamın sonu geldi diye birdenbire büyük bir umutsuzluğa kapılmıştım. Biraz sonra toparlandım ve kendimi bırakmamaya, elimden geldiğince çalışmalarımı sürdürmeye karar verdim. Bu yaşam öykümü yazmaya başlamam adeta yeni bir kan getirdi damarlarıma. Bunu bitirmeden hiç ama hiç ölmek istemiyorum. Ludingirra'nın Yaşam Öyküsü, Tablet 7